Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'ndasınız. Çok kıymetli bir konukla yine sizlerleyiz. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt hocamız aramızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Evren Bey.
Sevgili hocamız, Sinan Sempozyumunda açılış oturumunda davetli konuşmacı olarak şehrimize geldiler ve oradaki programın ardından radyomuza konuk oldular. Çok güncel bir konuyla ilgili konuşacağız hocamızla. Yapay zeka konusunda bir sohbetimiz olacak. Sevgili hocamız, 2024 yılının son çeyreğinde de Sosyal Bilimler Enstitümüzün organizasyonunda gerçekleşen yapay zeka çalıştayında da şehrimize ve üniversitemize konuk olmuşlardı. Tekrar kendisini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hocam, yazmış olduğunuz yapay zeka 21. yüzyılın hem cennet hem cehennem vaadi başlıklı çok ilgi çekici bir makaleniz var. Bu makale üstünden biraz sohbet edelim. Ama öncelikle kısaca dinleyicilerimize sizi tanıtalım ve bunu sizin ağzınızdan yapalım. Buyurun hocam.
Teşekkürler Evren Bey. Sizin de belirttiğiniz gibi ben İstanbul Üniversitesi öğretim üyesiyim. Daha çok teknolojinin toplumsal etkileri konusunda çalışıyorum. İktisat sosyolojisi ana bilim dalında. Geçtiğimiz yılın sonunda Levent Doğan hocamız ve kıymetli rektörümüzün organize ettikleri bir çalışma vesilesiyle ilk defa yapay zeka çalıştayına geldim. Bu son toplantıda da sizin de bahsettiğiniz Mimarlık Fakültesi'nin düzenlediği toplantıya katıldım. Konuşmacı olarak başta rektörümüz Levent Doğan hocamız, Mimarlık Fakültesi dekanımız ve diğer idarecilerimiz olmak üzere hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bu davet için teşekkür ediyorum. İnşallah verimli olur. Büyük bir canlılık görüyorum. Trakya Üniversitesi'nde büyük bir heyecan görüyorum yapay zeka konusunda. Çok ilginç örnekler, çok ilginç uygulamalarınızı görüyorum. Bu çok ülkem adına da heyecan verici. Bireysel olarak çok merak ettiğim konular. O konularda da ufuk açıcı uygulamalarınıza tanık oldum iki gündür. Umarım bu çabalarınız çok iyi yerlere gider, çok iyi örnekler oluşturur. Başka yerlere de, başka kurumlara da. Çünkü yapay zeka o hale geldi ki oyun değiştiren bir teknolojiye dönüştü yapay zeka günümüzde. Aslında bu teknolojinin kökenlerine baktığımız zaman 1950'lere kadar gidiyor bu teknoloji. İşte makineler düşünebilir mi diye bir soruyla başlıyor. Günümüzde bu iş bambaşka boyutlara geldi. Hepimizin, herkesin hayatına dokunuyor. Yani bu konu askeri teknolojilerden tutun da bir üniversite öğrencisinin uygulamalarına, herhangi bir yöneticinin uygulamalarından çok muhtemelen tarlada çalışan çiftçinin hayatına kadar dokunmaya başladı. Çünkü toplumun çok büyük bir bölümü artık cebinde akıllı telefon kullanıyor, internet kullanıyor ve birçok yapay zekaya en azından ücretsiz versiyonları bile olsa ulaşma imkanı sağlıyor. Yapay zeka etkin kullanıldığı takdirde günümüzde hepimizin hayatında verimliliğini defalarca artıracak bir teknoloji. İnanılmaz bir potansiyeli var. Sadece kendi işimiz açısından bunu nasıl daha etkin kullanabiliriz? Yani bir öğrenci etik kurallar içerisinde yapay zekayı nasıl daha etkin kullanabilir? Öğrencilerimizle yaptığımız araştırmalar var. Türkiye'de yaptığımız araştırmalar var. Geçtiğimiz yıl Maldivler'de bir üniversitede kısa bir süre çalışma imkanım oldu. Oradaki hocalarla yaptığımız araştırmalar var. Bugün baskıda bu kitap hala, eğitimde yapay zeka kitabı. Bu yaptığımız araştırmada şu soruyu sorduk. Öğrencilerin yapay zeka okuryazarlıkları acaba onların akademik performans algılarını nasıl etkiliyor? Çok ilginç. Hem Maldivler'deki öğrenciler hem Türkiye'deki öğrencilerin ortak kanaati şu. Yapay zekayı ne kadar çok kullanıyorlarsa, yapay zeka okuryazarlıkları ne kadar yüksekse, öğrencilerin akademik performans algıları o kadar yüksek. Yani biz yapay zeka okuryazarlığına daha yüksek, daha fazla sahip olursak. Yani yapay zeka okuryazarlığı dediğiniz şey şu. Yapay zekanın ne olduğunu bilmek, yapay zekanın etik ilkeler içerisinde kullanımını sağlamak ve yapay zeka çok ciddi halüsinasyonlar yapıyor. Bu halüsinasyonların farkına varmak, eleştirel bir şekilde bunu sorgulayabilmek, kişilere, öğrenciye, öğretim üyesine, hemen hemen bütün kullanıcılara büyük avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla o araştırmalarda da bizim gördüğümüz şey tam derece olumlu bir şekilde performans algılarını etkilediğini gördük. Ama aynı zamanda yapay zekanın çok fazla riski de var. Kopyayı artırabiliyor, etik sorunlara yol açabiliyor. Bambaşka başka özellikler var. Acaba bir süre sonra yapay zeka her geçen gün akıllanıyor. Bu kadar akıllanmış bir yapay zeka. Acaba gelecekte bizi aptallaştırır mı endişelerimiz var. Çünkü yetenek hani şey gibi sürekli hayata boyunca navigasyonla yol bulmaya çalışan bir adamın nasıl yön duygusu zayıf kalıyorsa ama yolu kendi bildiği yöntemlerle navigasyon olmadan bulmaya alışmış kişilerde zihinlerinde yönüyle ilgili kısım ne kadar çok gelişiyorsa navigasyon kullanımlarında geriliyorsa yapay zeka uzun vadede acaba bizi bu anlamda körleştirir mi? Bu da dünyanın bugün duyduğu kaygılar arasında.
Hocam,
çok boyut var, sözü size bırakayım.
Hocam, bahsettiğiniz kaygıları duymamak mümkün değil. Ben de yapmış olduğum çalışmalara yapay zekayı entegre ediyorum. Müzikle ilgili olan çalışmalarda da yakın zamanda yayınlamış olduğumuz bir klip var. O klipte de tamamen yapay zeka kullanılarak yapılmış olması o sektörde çalışan insanlar açısından gerçekten kaygı verici.
Evet.
Benim gördüğüm kadarıyla. Müzik konusunda aynı şekilde.
Evet.
Çok iyi enstrümanistlere belki ihtiyaç kalmaması gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Biz işte aranjör, aslında düzenlemeci dediğimiz müzikte bu alanda çok önemli bir görev yapan müzik adamları var. Çok ciddi birikimleri olan ama yapay zeka onu kolaylıkla yapabiliyor, besteler yapabiliyor. Benim de bu alandaki deneyimlerim bu yönde. Çok çarpıcı bir başlığı var yazınızın. 21. yüzyılın hem cennet hem cehennem vaadi demişsiniz. Bu metaforla ne anlatmak istediniz? Çok kısaca ondan bahsedelim. Ve etik konusuna da girmiştiniz hocam. O etik bağlamındaki değerlendirmelerinizi de alırsak mutlu oluruz.
Teşekkürler Arun Bey. Az önce sizin videonuzu da izledim. Çok etkileyiciydi. Bu yapay zeka destekli müzik klibinizi çektiğiniz,
evet,
İlkay Hoca ile yaptığınız video çok etkileyiciydi. Müzik de öyle. Dolayısıyla bütün bunlar yepyeni fırsatlar, yepyeni kapılar aralıyor bize. Hem cennet hem de cehennem vadi metaforuyla anlatmaya çalıştığım şey, yapay zeka yeryüzünde büyük bir bolluk yaratabilir. Yapay zeka verimliliği artırabilir. Hepimizin üretkenliğini artırabilir. Daha şimdiden birçok hastalığın çaresini bulmaya yardımcı olmaya başladı. Bilimsel keşifleri daha şimdiden hızlandırdı. Biz aslında yapay zekanın daha erken evresinde. Tamam, 50'lere kadar gidiyor ama o büyük atılım son 10 yılın ürünü. Büyük veriyle alakalı. Şimdi bu cebimizde kullandığımız akıllı telefonlar aslında hepimizden veri topluyor. Bu veriler bir yerlerde birikiyor. Ve dolayısıyla bunlarla yapay zekayı geliştiriyorlar. Bugün konferansta da vurguladığım bir şey var. 2000'lerin başında çok sayıda araştırma motoru var. Google niye geliştiriyorsunuz diye soruyorlar. 90'larda çok vardı böyle. DeepSeek vardı, AltaVista vardı, Yahoo vardı. Şunu söylüyor Google'ın şeyleri. Bizim asıl muradımız bu araştırma motorları arasında yapay zekayı geliştirmek istiyoruz diyor. Onun için de veri toplayacağız. Dolayısıyla Google daha kuruluşundan itibaren İnsanlardan veri toplamak için kurulmuş bir araştırma motoru. Bizi ücretsiz kullandırıyor, bizim hayatımızı kolaylaştırıyor, veriye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Diğer taraftan Big Data'yı inşa ediyor. İşte onunla işte Gemini'yi geliştiriyorlar, onunla işte diğer yapay zeka eğitimlerini yapıyorlar. Keza çok fazla, çok farklı kaynaklardan sürekli veri üretiyoruz ve çok farklı kaynaklarda bizim bu ürettiğimiz verileri sürekli kullanıyor. Dolayısıyla bunlarla beraber yapay zeka hayatımızda büyük bir bolluk ve üretim yaratma potansiyeline sahip. Ömür uzayabilir, hastalıkları engelleyebilirler. Eğitimde her öğrenciye 7/24 danışmanlık yapacak öğretmenler yanında bulunacaklar. Öğretmenle öğrenci her an açıp yapay zekasını, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu yolda çalışmaları var. Her öğrenciye bir danışman, yapay zeka danışmanı çalışmaları var. Dileğimiz bir an önce bunların yaygınlaşması. Bunlar olduğunda hakikaten hayat bambaşka bir yere gidecek. Bu işin cennet tarafı. Ama öbür tarafı cehennem vadi, hem cennet hem cehennem derken bizim zihnimiz, dünyamız, üretim biçimimiz, algılarımız, değerlerimiz başka bir dünyada biçimlendi. Biz binlerce yıldır çalışarak, üreterek kendini var ediyoruz. Yani yaptığımız iş sadece bizim geçimimizi sağlamıyor. Yaptığımız iş aynı zamanda bize kimlik sağlıyor. Şimdi yarın o tasarımcının işini yapay zekaya yaptığımızda, o tasarımcı açıkta kalırsa, o yazılımcının işini yapay zekaya yaptığımızda o açıkta kalırsa, yarın 1000 öğretmenle yapacağımız işi 100 öğretmenle yapabilir hale geldiğimizde geriye kalan 900 öğretmen açıkta kalırsa ya da işçiler, satıcılar vesaire geniş bir kitle açıkta kalırsa Evrim Bey, biz bunları ne yapacağız? Nasıl, nerede istihdam edeceğiz? Varsayalım evrensel gelir uygulamasına geçtik. Çünkü yapay zeka ile birlikte tartışılan konulardan birisi bu. Yani her vatandaşa bir evrensel gelir ihdas etmek. Tamam, bunu yaptık ama bu iş sadece para getiren bir şey değil ki, kimlik ögesi. Doktor Levent Doğan dediğinizde sadece oradan geçiminizi sağlamış değilsiniz. Siz bir enstitünün müdürüsünüz, bir okulun öğretim üyesisiniz. O size başka bir kimlik ve hayata başka bir anlam kümesi yaratıyor. Şimdi insanların elinden bunu da almış oluyorsun. Öğretim üyesi diyorsunuz, profesör diyorsunuz, doktor diyorsunuz. Dolayısıyla bu kimlik ögelerini ellerinden aldıklarında acaba insanlar işe yaramamazlık duygusuna düşebilirler mi? Bu işe yaramamazlık duygusu toplumda nasıl bunalımlara yol açar, sıkıntılara yol açar? Tabii hemen evrensel gelir sağlayalım diyoruz ama evrensel gelir de böyle hazır bir yerde durmuyor. Nasıl finanse edeceğiz insanları? İşsiz kalan insanların geçimlerini nasıl sağlayacağız? Yarın mesela yapay zeka aynı zamanda hepimizin hakkında öylesine bilgiler topluyor ki, kontrolden çıkmış bir yapay zeka acaba hayatımızı nasıl etkileyecek? Yapay zeka giderek bizden daha akıllı hale geliyor. Soru şu, bizden daha zeki makineler bize itaat eder mi? İnsana itaat eder mi? İnsandan daha zeki makineler acaba insanın bilgisiyle eğitilen bu makineler aynı açgözlülükle eğitilir ve donatılırsa ve bizden de daha zeki ise, kontrolden çıkarsa ne olur? Uygarlığın sonu gelir mi? İnsanlık uygarlığının sonunu getirir mi yapay zeka? Bu soruyu ilk defa ben sormuyorum. Bu soruyu 10 küsur sene önce Hawkins gibi dahiler sordu. Elon Musk aynı şekilde gündeme getirdi. İşte Bostrom gibi filozoflar, Bill Gates gibi bilişim dünyasının isimleri bu soruları soruyorlar. Dolayısıyla böyle bir risk de var. Yani yapay zeka bizim ürettiğimiz, bizim geliştirdiğimiz bir teknoloji bir süre sonra bizi yutar mı? Yani serçelerin büyüttüğü bir baykuş düşünün, öyle bir örnek kullanıyorlar. Şimdi serçeler baykuşun yavrusunu alıyorlar, bunu büyütüyorlar, yetiştiriyorlar. Bir süre sonra bu baykuş büyüdüğünde acaba o serçeleri yer mi? Şimdi serçeler burada biziz, baykuşta büyüttüğümüz yapay zeka henüz yavru düzeyinde. Bu yavru büyürse ve bir gün başka bir boyuta gelirse, serçelerin yani insan zekasının boyutunu aşarsa, acaba bu bize itaat mi eder yoksa bu bizi yemeye mi kalkar?
Hocam, bazı meslekler gerçekten süreç içerisinde yapay zekaya kadar bile yok oldu. Çok basit bir ifadeyle, eskiden biliyorsunuz kasetçiler vardı. Öyle bir meslek var.
Yapay zekadan önce
öyle dükkanlar vardı. Kasetleri alırdık. Ben tabii müzikle de ilgili olduğum için
biliyorsunuz.
Biliyorum ki işte yapmış olduğum CD'ler, albümler vardı. Artık bırakın CD'lerin ticari olmasını. Arabalarda CD çalarlar bile yok. Bırakın kaset çalarları, CD çalar dahi yok. Hatta işte bir dönem o USB belleklerle oldu falan. Artık tamamen telefondan, farklı bağlantı araçlarıyla. Son dönemdeki yaşamış olduğum deneyim, müzikle ilgili ve sizin de seyretmiş olduğunuz kliple ilgili yaşadığım deneyim. Şunu düşündüm. Evet, ben bu klibi gerçekten yapmak isteseydim kaç kişiye ihtiyaç duyardım, ne kadar vaktimi alırdı, ne kadar bir bütçe gerekli olurdu. Bunların hepsi bir anda ortadan kalktı.
Değil mi?
Bu benim açımdan bugün olumlu gibi görünmekle beraber, genel olarak baktığım zaman gerçekten beni ürküttü. Müzikle ilgili de kullanmış olduğum o programlar, bazıları denemeler yapıyorum bugünlerde. Gerçekten ürküyorum yani. Hani o zaman üretkenliğe ihtiyaç kalmayacak mı gibi. Bu sadece benim görmüş olduğum pencere, ki tamamen siz bu işin profesyoneli ve tamamen içinde olan bir akademisyen, bir bilim insanı olarak. Benim düşüncelerim böyle gerçekten.
Tabii sizi destekleyen bir şey söyleyeyim. Yeni soruya geçmeden müsaade ederseniz.
Tabii, buyurun hocam.
Şimdi geçtiğimiz yıl ChatGPT sorayı yayınladı, hatırlıyor musunuz? İlk daha bir dakikalık yayın, bir dakikaya kadar üretim yapıyordu sonra. Şimdi büyüdü herhalde, uzadı herhalde süresi. O videoyu izledikten sonra Hollywood'da bir yapımcının konuşmasını dinledim, okudum. Diyor ki bu yapımcı, 700 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı düşünüyordu. Kendi stüdyomuzla ilave yatırım yapmayı düşünüyorduk dedi. Ama sorayı gördükten sonra durdurduk bunu dedi.
Çok haklı.
Ve ondan sonra şunu söyledim. Peki bu kadar insanı nerede çalıştıracağız yarın? Sonra bu kadar yaygın hale gelirse, sizin de alanınız olduğu için bunu 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsunuz. Bu bir de sadece müzik sektörüyle ilgili değil. Geçenlerde bir arkadaşım şunu söyledi, bir sanayici arkadaşım. Dedi ki bir robot kendisini bir senede finanse ediyor, amorti ediyor. Dolayısıyla bir robot kendisini bir senede amorti ediyorsa yavaş yavaş sanayici, yavaş da değil belki düşündüğümüz daha hızlı bir şekilde robotlar hem ucuzluyor hem akıllı hale geliyor. Sanayiciler robotlarla yönelirse insanlarımızı nerede çalıştıracağız? Bunların hepsi üzerinde düşünmemiz, konuşmamız, planlar, programlar yapmamız gereken bir teknoloji. Örneğin çevirmenlik yapıyorsunuz. Şu anda 100 tane çevirmenin işini 2 tane, 3 tane çevirmenle yapabilir hale geliyorsunuz.
Evet.
Bu 2-3 çevirmen de çevirmenlik yapmıyor. Çeviriyi yapay zeka yapıyor, siz editörlük yapıyorsunuz. Dolayısıyla çevirmensiniz, tasarımcısınız, müzik yapıyorsunuz, sanayide işçisiniz. Hatta belki yarın doktorların, avukatların birçoğunun da işini tümüyle elinden almayacak. Başta uzun yıllar yapay zeka ile çalışacağız. Yapay zekayı etkin kullananlar önümüzdeki dönemde çok şanslı olacaklar. Şu evet. anda da öyleler. Uzun vade yorum yapma konusunda şey değilim. Asıl sorun burada işte ilk belki daha ümit var, konuşmakta fayda var. Yapay zekayı etkin kullanmayı öğrenirsek kendi işimizde verimliliğimiz 5 kat, 10 kat artacak. Kesinlikle. Ama yapay zekanın etkin kullanım süreci arttıkça karşımızda başka bir şeyle karşılaşacağız. O da şu, yapay zekanın etkinin artışıyla beraber karşılaşacağımız şey, daha az insanla daha çok iş yapacağız. Dolayısıyla ortaya çıkan o iş gücü için yeni yöntemler ve yeni yollar bulmak ve düşünmek zorundayız. Hem onların geçimi için hem de boş kalan zamanlarını etkin değerlendirmeleri için.
Hocam bugün dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi, ki gelişmiş ülkeler de buna dair, işsizlik sorunu zaten. O zaman şöyle bir komplo teorisi de ortaya çıkmıyor. Bu dünya nüfusu şu anda zaten fazla ve bu anlamda ihtiyaç azalınca daha da fazla bir nüfus olmuş olacak kaynakları kullanan gibi. Burada o zaman buna yönelik bazı sıkıntılar da olabilir mi diye insan kendini düşünmekten alıkoyamıyor. Çünkü nüfusun bu kadar işi kim yapacak? Bu kadar çalışana ihtiyaç yokken, bu kadar iş gücüne ihtiyaç yokken bu kadar insana da ihtiyaç olmaz mı diye de insan böyle karamsar bir soru sormadan kendine edemiyor hocam.
Dünyada muhtemelen böyle düşünen insanlar çıkabilir ama ben bir akademisyen olarak daha böyle ümit var olmak istiyorum.
Evet.
Daha böyle bilgiye, veriye dayanarak konuşmak istiyorum olabildiğince. İnsanlığın yıkıcı bir tarafı var. İnsanlığın yapıcı bir tarafı da var, bir sağduyusu da var. İnsan uygarlığı kendini korumak için daha doğru şeyler de yeni politikalar da geliştirecektir diye düşünüyorum. Aslında bu teknolojinin yıkıcı etkisi eski bir konu, biliyor musunuz? Mesela endüstri devrimi ortaya çıktığında Rüdikler denilen makine kırıcılar ortaya çıkıyor. Bunlar şunu iddia ediyorlar. Makineler işlerimizi elimizden alacak. Uygarlığımızı, bizi işsiz bırakacak. Ve bunun neticesinde de biz sıkıntı yaşayacağız diye makineleri kırmaya başlıyorlar. Endüstri devrimiyle beraber aslında böyle bir kitlesel bir işsizlik olmuyor. Hatta işsizlik azalıyor bile endüstri geliştiğinde. Ama görmediğimiz bir şey var. Endüstri devriminin başında insanlık günde 15-16 saat çalışıyordu. Şimdi 6-8 saat arasında çalışıyor insanlık. En uzun çalışanlar, Türkiye en uzun çalışan ülkeler arasında. 2000 saatin altında çalışıyoruz ama endüstri devriminde 5000 saat çalışıyorduk bir yılda. Dolayısıyla biz onu görmüyoruz. İşsizlik olmadı ama çalışma sürelerimiz
kısaldı.
8 saatin altına indi.
Konforumuz arttı.
Muhtemelen görünür bir gelecekte çalışma süreleri daha da kısalacak. Daha da kısalacak. Hangi çalışma formları olacak? Şimdi tabii yarın hangi dahilin neyi keşfedeceğini bilmiyoruz. Yapay zeka sıçrayarak gidiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bambaşka şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bekleyeceğimiz şey şu. Giderek yapay zeka birçok işi daha çok yapabilir hale gelecek. İstihdam üzerindeki baskısı sürecek. Birçok insanı açığa çıkarma ihtimali çok yüksek. O insanların yapay zeka ile birlikte nasıl daha üretken olunur? Yapay zeka çağında o toplumlar kendi varlıklarını nasıl muhafaza eder, güçlendirirler? Bu doğrultuda düşünmemiz gerekiyor.
Hocam ülkemizden de bahsettik. Türkiye ve yapay zeka politikaları konusunda neler diyebiliriz? Türkiye'nin yapay zeka alanındaki stratejik planlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuya uyum sağlayabiliyor mu ülkemiz? Bu anlamdaki çalışmaları nasıl görüyorsunuz?
Şimdi tabii aslında dünyada yapay zekanın başını iki ülke çekiyor. Bir numarada ABD bu işi sürükleyen ülke durumunda. İki numarada da Çin var. Avrupa da yakalayabilmek için işte Fransızların misrali var şimdi. Fezeka yatırımlarına başlandı. Rakamlar çok büyük rakamlar. 100 milyar dolar, 200 milyar dolar, 500 milyar dolar gibi rakamlar konuşuluyor ayırdıkları projeler için. Çok büyük maliyet. Bizim durumumuzdaki ülkeler de bu konuda bir takım hazırlıklar içerisinde, askeri sanayilerde bir takım yapay zeka ile ilgili uygulamaların olduğunu biliyoruz. Aslında yıllardır bizim insansız hava araçlarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız insan yapay zeka işbirliğiyle çalışıyor bunlar. Yani yapay zeka kullanılıyor. Bunlar otonom silah değil. İnsanın yapay zeka ile işbirliğiyle kullandığı şeyler. Bu alanlarda bir takım çalışmalar var. Zaman içerisinde bunun yayılıp bütün topluma yayılması, bütün toplumun bu alanda bir takım çalışmalar yapması önemli. Nitekim bu Trakya Üniversitesi'ne de yapay zeka toplantısı için geldim. Başından itibaren de işte Levent Hoca'nın, kıymetli rektörümüzün çalışmalarını görüyorum. Hayranlıkla izliyorum onların heyecanlarını, çalışmalarını. Üniversitelerimizde bu konuda çalışmalar, çok hevesle çalışanlar var. Ama henüz o kadar yeni ki süreçler. Farkındalığın daha erken evresindeyiz ve yapay zeka her alanda var. Örneğin ben de özellikle ChatGPT çıktığından beri kesintisiz kullanıyorum. Toplumsal etkiler odaklandığım bir takım şeyler okuyor, yazıyorum. Ama ben kendi alanımı biliyorum. Az önce sizinle konuştuğumda çok ilginç şeyler gördüm. Sizin o videoda yaptığınız videoları gördüm. Şeyler de görüyordum elbette yani bir takım YouTube'da vesaire bu video. Ama bunları yapmış birileriyle karşılaştım buraya geldiğimde. Uğraşan insan ilk önce sizinle karşılaştım. Bu tarz çalışmalar yaygınlaştıkça Türkiye'de de yapay zeka çok daha etkin kullanılmaya başlanacaktır. O heyecanı duyan bir kitle de var Türkiye'de. Yani iyi tarafından, olumlu tarafından bakalım. Kesinlikle. Bu heyecanı duyan insanlar var. O insanlarla beraber olmak, birlikte çalışmak bizi de heyecanlandırıyor.
Hocam ben bireysel olarak bu konudaki heyecanımı biraz önce sizinle paylaştım. Yine paylaşayım. Gerçekten üretme isteğim o kadar fazla ki hayattaki oluş amacımızın bu olduğunu düşünenlerdenim. Hep şunu söylerim, 50 yakın ülkede belki bulundum. Oradan aldığım birçok şey var, kendi yapmış olduğum derleme çalışmaları var, besteler var, birçok doküman var, kitaba yazıya dönüşebilecek. Bunları ben ömrüm süresince yapamayacağımı ve yetiştiremeyeceğimi düşünüyordum. Ama şu anda hiç öyle bir kaygım yok. Hepsini yapay zeka yardımıyla arşivlere, kataloglara sokma şansım olduğunu gördüm yapay zekayı kullanmaya başlayınca. Daha güncel, dinleyenlerimizin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir soru sormak isterim. Yavaş yavaş da isterseniz programımızın sonuna gelelim.
Teşekkür ederim.
ChatGPT'den bahsettiniz. Siz hangi yapay zekaları kullanıyorsunuz? Kullandıklarınızla ilgili tecrübelerinizi dinleyicilerimize de aktarırsak belki onlara da faydası olur. Bazısı gördüğüm kadarıyla farklı alanlarda daha ileride, bazısı biraz daha geride, bazısı daha doğru çalışıyor ama biraz geriden geliyor. Bu konuda isterseniz dinleyenlerimizi bilgilendirelim.
Evet, şimdi yapay zeka konusunda inanılmaz bir çeşitlilik var. Bir tanesi mesela sizin ilgi alanınıza giren, işte müzik yapıyorlar, videolar yapıyorlar, daha görsel. Tasarım yapanlar var. Kitabın kapağını yapıyor, başka tasarımlar oraya yapıyorlar, yaptırıyorlar. Farklı yapay zekalar var. Benim bugüne kadar kullandığım yapay zekalar daha çok üniversitedeki bir öğretim üyesinin kullanacağı türde zekalar ağırlıklı olarak. En popüleri ChatGPT. ChatGPT çok fonksiyonlu. Çok fonksiyonlu bir yapay zeka. Altyapısı daha güçlü. Daha şey bir yapay zeka. Birçok işi yaptırabiliyorsunuz. Onun ChatGPT ile beraber çalışan çok uygulama var. Örneğin grafik yaptıracaksanız ChatGPT'nin kendi içerisindeki MyGPT'se girip oradan grafik yapan şeyleri kullanabilirsiniz.
Ücretli olduğu zaman kullanım alanı genişliyor herhalde değil mi hocam?
Evet, ben tabii başından itibaren ücretlisini kullanıyorum. Evet. Ücretsiz de neler var onu bilmiyorum. Ama çok imkanları fazla. Ücreti de 1-20 dolarlık var kullandığım bir şey. 200 dolarlık var, prosu var. Bir de şimdi ChatGPT başka bir şey daha çıkarttı. Geçenlerde duyurdular, 15-20 gün önce. Aylık 20 bin dolarlık agentler çıkartıyor firmalar için. 20 bin dolar aylık. Ne yapıyor diye merak ediyorum. Yani firmalara yönelik bir agent, firma adına muhtemelen bir takım işleri takip edecek, izleyecek. Ama rakamlar çok yüksek tabii. Herhalde çok güçlendirmek için insan çalıştırmak yerine, o işleri yapan insanların yerine onları ikame etme düşüncesi var. Tabii hayatımı çok kolaylaştıran bir teknoloji. İnanılmaz birçok konuda yeni fikirler bulmada ve bunun yanı sıra bir takım analiz sürecinde zaman zaman istatistik bir analiz yapıyorsam şunu yapabiliyorum. Sadece ChatGPT değil. Ben diğerlerini de kullanıyorum. Cloud'u da kullanıyorum. Cloud, ChatGPT kadar kapasitesi geniş değil. Altyapısı güçlü değil. Bir 6 ay kadar geriden takip ediyor. Ama doğruluk oranı daha yüksek. Halüsinasyonu daha düşük. Gemini bugünlerde çok iyi gidiyor Google'ın. Yani o da rahatlıkla öğrencilerimizin, hocalarımızın kullanabileceği bir teknoloji. Eğer günlük araştırmalar yapıyorsanız, güncel araştırmalar yapıyorsanız Grok çok başarılı. Gerisinde bir Twitter bilgi altyapısı var. Oradan giderek kullanabiliyorsunuz. Benim kendi kullandıklarımdan gidiyorum tabii. Evet. Bunun dışında çok geniş bir alan var. Akademik makale taramada kullanacak site var benim kullandığım. Bugün arkadaşlarım kullandıklarını dinledim işte. Site'ın dışında Sitespace diye ayrı bir şey var. Elicit diye başka bir şey var. ResearchRabbit diye literatür taramada kullandıkları çok geniş bir alan var. Bu konularda çalışan. Dolayısıyla Evrim Bey, çok geniş bir alan. Çok kendi ihtiyaçlarımıza cevap veren yapay zekaları kullanabiliriz. Ama daha çok genel yapay zekanın daha erken evresinde olan ChatGPT, Cloud ve Gemini insanların genel kullanımda ihtiyacını karşılayabilir. Ama daha özel kullanımlar için özel programları, video programları, yazıyla ilgili programlar, yapay zekayı tespit programları, bambaşka binlerce yapay zeka uygulaması var günümüzde. Kendi alanlarını takip edebilirler. Bu konuda benim şöyle bir öğrencilerimizle konuşurken çok sık söylediğim bir söz var. Günümüzde eğer doğru soruları sorarsak Google'a veya Yahoo'ya ölümden gayrı her şeyin cevabını bulabiliriz. Yapay zeka bunu İyice böyle damıtılmış olarak bize veriyor. Öğrencilerimiz, arkadaşlarımız ya da yapay zeka ile ilgilenen hocalarımız ve diğer dinleyiciler kendi ihtiyaçlarına uygun sorular sorup YouTube'dan bunların videolarını izleyebilirler ve kullanmaya başlayabilirler. Umarım yapay zekayı daha verimli kullanırız, doğru yolla kullanırız. Bu hayatı cennete çevirmesi için yapay zekayı bir araç haline getiririz. Ama doğru kullanmazsak yapay zekayı, bu teknoloji hayatı cehenneme de çevirebilir. Orada da dikkatli olalım.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok küçük bir deneyimimi yine aktarayım. Bu yapay zeka programlarının yanında örnek vereyim. Prezi diye bir sunum altyapısı sunan PowerPoint gibi bir program var. Adobe Photoshop gibi programlar var. Bunların da kendi içerisinde yapay zeka uygulamaları var. Prezi'ye siz PDF olarak bir belge yüklüyorsunuz ve size sunum haline getiriyor. Yapay zekayla bir objeyi oraya koyup kal diyor Adobe'da. Herkesin kullanım alanlarına yönelik inanılmaz derecede bu konuda gelişmeler var. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İnsanların da, öğrencilerimizin de, tüm akademisyenlerimizin de ilgisini çeken bir konu. Bunu onlara ulaştırmaktan sizin aracınızla mutluluk duyduk. Son olarak Edinelilere, öğrencilerimize, üniversitemize vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alalım ve programımızı bitirelim.
Ben bu davet için davette emeği geçen rektörümüz, dekanlarımız, enstitü başkanımız Levent Doğan olmak üzere bütün dostlara teşekkür ediyorum. Benim için keyifli ikinci toplantı oldu. Çok şey öğrendim. Yani arkadaşlar beni konuşturdular ama bu arada ara ara ben de onları konuşturdum. Onları dinledim, sizin çalışmalarınızı gördüm. Çok keyif aldım. Edirne'ye de kaçıncı gelişim bilmiyorum ama çok güzel bir şehir. Keyfini çıkartsınlar bu güzel şehrin. Teşekkür ederim. İyi günler.
Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de sizle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduk. Kıymetli dinleyiciler, Balkan Kongre Merkezi özel programımızda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Bozkurt hocamızı ağırladık. Yeni bir programda görüşmek üzere.